Ayrım 3. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 39. 6. Kısım. Vefa ile Küçük Pazar arasında bir yokuşun üzerinde harap bir medresede, adeta bir baykuş gibi oturan Deli Seyit Lütfullah Şehzade Camii'nin biraz aşağısında, Burmalı Mescid taraflarında aşı boyalı, cephesi bitmek tükenmek bilmeyen bir konakta, atlı arabalı muhteşem bir hayat süren Tunuslu Zade Abdüsselam Bey, Hırka-i Şerif'te Halveti Dergahı'nın arkasında oturan Avcı Naşit Bey, Vezneciler'de bir eczane işleten ve bu çok Müslüman semtin nadir Hristiyan ileri gelenlerinden olan Eczacı Aristide Efendi, Nuri Efendi'yi sık sık ziyaret ederlerdi. Abdüsselam Bey 20-30 odalı konağında bütün bir aşiretle yaşayan çok zengin, insan canlısı bir adamdı. Evinin hususiyeti bir girenin yahut içinde bir kere doğmak gafletini gösterenin bir daha dışarıya çıkamamasıydı. Beyaz kolalı gömlekleri içinde daima kibar, zarif, bu eski İstanbul efendisi böylece farkında olmadan konağına imparatorluğun her köşesinden gelme, damat, gelin, birkaç yenge ve enişte, sayısız adette çocuk, belki bir o kadar da kaynana, kaynata, ihtiyar hala, teyze, genç yeğen, 8-10 halayık yığmıştı. Babamın zoruyla birkaç defa hanımının ziyaretine giden annem, her defasında eve bu kalabalıktan başı dönmüş, yorgun ve bitkin dönmüştü. Çok küçükken bir defa da ben annemle gitmiştim. Hotozlu, fistanlı, beyaz sadakor entarili yahut açık dekolteleri bileklerine kadar inen ve orada dantelalarla, kırmalarla, kumaştan ve süsten bir dalgacık gibi kabaran, her yaştan 20'ye yakın kadın ve bir o kadar çocuk içinde ne yapacağımı şaşırmış geçirdiğim o günü hiç unutamam. Dışarıdan bitmez tükenmez gibi görünen bu evin içinde insanlar adeta üst üste yaşıyordu. Bu kalabalıkta keyfiyet itibariyle de hemen hemen aynı karışıklık vardı. Kendisi Tunus Bey'in yakın akrabası, ilk karısı Şerif sülalesindendi. İkinci karısı saraydan çırağı edilmiş, Abdülhamit'le senli benli konuştuğu söylenen çok kibar bir Çerkes'ti. Bir kardeşinin karısı Hidiv ailesinden geliyordu. Öbürününki bilmem hangi Kafkas kabilesinin reisinin kızıydı. Gelinlerden her biri ya şöhretli bir müşirin veya vezirin kızı yahut da bir Arnavutluk beyinin torunuydu. Bu kadar karışık bir ailenin Abdülhamit devrinde bir yığın vesvese, vehim, dedikodu uyandırabileceğini düşünen Abdüsselam Bey, kardeşlerinden birinin kızını padişahın çok itimat ettiği hafiyelerden biriyle evlendirmeye muvaffak olmuştu. Bu zat kendisinin aza olduğu şurayı devlette katip olduğu için evde ve dairede hemen hemen bütün gün onu göz altında bulundurabiliyordu. Sabah akşam lastik tekerlekli arabasında Abdüsselam Bey ile kardeşinin damadının beraberce şurayı devlete gidip geldiklerini görmek onların tanıyanların pek hoşuna gidermiş. Asıl garibi damadın çok sevdiği, veli nimet addettiği Abdüsselam Bey'i böyle göz altında bulundurmaktan üzülmesine mukabil, bir saat yalnız kalsa yangın var diye bağıracak, bomboş bir tramvaya binse tek yolcunun yanına gidip oturacak yahut vatmanın yanında ayakta duracak cinsten olan Abdüsselam Bey'in bu zaruri arkadaşlıktan pek memnun olmasıydı. Abdüsselam Bey'i mütareke yıllarında daha yakından tanıdım. Adam akıllı ihtiyarlamasına rağmen hafızası az çok yerindeydi. O günleri bana anlatırken Ferhat Bey'in bu çekingenliğine kahkahalarla gülerdi. Abdüsselam Bey askerden döndüğüm zaman yalnızlığıma acımış, anam babam hepsi ölmüşlerdi. Beni küçük kızıyla beraber oturduğu Beyazıt'taki evine almış, evlerinde yetişmiş bir kızla evlendirmişti. Evet, Zeynep'le Ahmet'in anneleri, ilk karım bu evde büyümüştü. Abdüsselam Bey'in konağı meşrutiyetin ilanına kadar bu şekilde devam etti. Bu konağın kalabalığı ve masrafı hakkında bir fikir verebilmek için semtin iki bakkal, bir şekerci ve bir kasabının hemen hemen bu konakla geçindiğini söylemek yeter. Aristide Efendi'nin eczanesinin belli başlı hasılatı da bu konaktandı. Hürriyetin ilanından sonra ayrı ayrı planlarda bir benzeri olduğu imparatorluk gibi konak da yavaş yavaş dağıldı. İlk önce Bosna Hersek, Bulgaristan, Şarki, Rumeli ve Şimali Afrika arazisiyle beraber birader beylerle hemşire hanımlar ayrıldılar. Sonra Balkan Harbi sıralarında küçük beylerin ve gelin hanımların bir kısmı evden çıktı. Sonuna doğru hemen hemen yalnız Ferhat Bey ile kardeşinin damadı, kendi çocuklarının bir kısmı kaldı. Ferhat Bey soluna kadar Abdüsselam Bey ile beraber yaşadı. Onlar sabah akşam kendilerini şurayı devlete götürüp getiren lastik tekerlekli arabanın siyah, Yağız, Macar ve İngiliz kırması atları gibi birbirlerine alışıktılar. Son zamanlarda bu iki adamın birbiriyle konuşması sadece Ferhat Bey'in Abdülhamid'e haftada bir konak ahvaline dair verdiği jurnaller üzerineydi. Ferhat Bey'in mahcubiyetten yüzü kızara kızara anlattığı bu hatıralar sayesinde Abdüsselam Bey eski konağının iç yüzünü her gün yeni bir tarafından öğreniyor, nispeten daha genç ve dinç yaşta zengin, talihin alabildiğine yüzüne güldüğü, etrafında tam istediği cinsten cıvıl cıvıl, üst üste Babil Kulesi kadar karışık, her dilden ve her kafada fakat insan yakınlığını sıcaklığıyla dolu bir hayatın kaynaştığı o günleri adeta yeniden yaşıyordu. Fakat hemen her akşam gözlerimin önünde tekrarlanan bu canlandırma ve geçmişi yeni baştan yaşamada aksayan bir taraf vardı. Ferhat Bey'i dinlerken Abdüsselam Bey'in gözlerini bulandıran mazi hasretine garip, adeta muzipçe bir parıltı, dudaklarının kenarında insan zaaflarıyla alay eden anlaşılmaz bir gülümseme karışırdı. Ve bu hal Ferhat Bey'i hikayelerinde büsbütün şaşırtır, bir kat daha mahcup ederdi. Bir gün eski şurayı devlet azası sırrını bana açtı. Biçare damat bey hakikaten bu işten fazla mahcup ve muzdarip. Farkında değil ki ben de her hafta kendisi için bir jurnal veriyordum. Benim Nuri Efendi'nin bu vakit hanesine gidip gelmeye başladığım sıralarda Abdüsselam Bey'in konağında ancak 37 insan kalmıştı. Bunlar da kendi çocuklarının dışında talihin cilvesiyle daha ziyade emekdar hizmetçiler, kardeşlerinin uzak akrabaları, kime ait olduğu her gün yeniden münakaşa edilen ihtiyar teyzeler, halalar, yengelerdi. Abdüsselam Bey bu hale içten içe üzülüyor, gizlice daima temenni ettiğini söylediği Hürriyet'in evini böyle insansız, çocuk şamatasız bırakmış olmasını bir türlü anlamıyor, konağın gittikçe sırtında ağır basan masraflarını çok münasebetsiz bir yük buluyordu. Bu yükün altında bütün bu uzak akraba Abdüsselam Bey'e ara yerdeki esas cümleler silinmiş, bu yüzden manası bir türlü çıkmayan bir metin gibi geliyor, onu şaşırtıyor. Bununla beraber büsbütün yalnız kalmak korkusu ile bu beyhude kalabalığa yine dört elle sarılıyordu. 7. Kısım. Abdüsselam Bey ise daha ziyade servetinin mühim bir kısmını şu veya bu şekilde tüketmiş, fakat dışarıya ve bilhassa yeğenlerine karşı sevgisi hiç değişmemiş, hala küçük meraklarında ısrar eden, olmayacak şekilde sağa sola yardıma koşan, sükuneti de telaşı kadar latif, hatta hafifçe komik bir operet amcasına benziyordu. Şahsiyetlerini yapan hususiyetler ve garabetler ne olursa olsun her ikisinin de çehreleri kuvvetli bir insan zeminine düşerdi. Seyit Lütfullah da bu zeminin kendisi yoktu. Onun acayip gölgesi doğrudan doğruya yalanın boşluğunda yüzüyordu. O maskenin yahut ödünç kişiliğin kendisiydi. Çok hayali bir piyeste asıl başrolü hakikatin tam inkarını üzerine alan aktör tasavvur edin ki, oyunun yarısında sahneyi, ödünç şahsiyetini günlük hayatında yaşamak için bırakmış olsun ve o kıyafetle ve karakterle şehre, sokağa, insanların arasına fırlasın. İşte bu küçük gruba bir yığın merakı, ihtirası aşılayan, onların kendi başlarına kalmış olsalar çok tabii geçecek hayatlarını alt üst eden Seyit Lütfullah bu çeşit bir adamdı. Onda yalanın nerede başladığı ve nerede bittiği bilinmezdi. Ne söylendiği gibi Medineli ne de Seyit'ti. Hatta asıl adı bile bu olmayabilirdi. Nuri Efendi'ye göre Seyitliği vaktiyle Irak taraflarında nikahladığı bir kadından geliyordu. Aslen Büluç'tu. Memleketini çok gençken bırakmış, hemen bütün şarkı gezdikten sonra İstanbul'a gelmiş, Arap camiinde güzel ve yanık sesiyle okuduğu Kur'anlarla dikkat çekmiş, bu sayede Emirgan'da oturan çok zengin bir ailenin bahçıvanının kızı ile evlenmiş, hatta bu sayede bir vaizlik bile koparmıştı. Bu ilk gelişinde kendisini tanıyanlar mazbut, mutasip bir şeriatçı olduğunu, vaazlarında, münakaşalarında etrafı adeta yıldırdığını anlatırlardı. Babamın söylediğine göre bu vaazlarda Seyit Lütfullah hemen hemen insan hayatında ibadetten başka bir şeye müsaade etmez, yemekten, içmekten, konuşmaya kadar her şeyi yasak edermiş. Bu ilk devre ancak 3 yıl sürmüş, karısının ölümü üzerine her şeyi bırakarak yeniden seyahate çıkmış. Ancak 10 sene sonra meşrutiyetten 2 yıl evvel İstanbul'a dönmüş, o yıkık medrese odasına yerleşmişti. Fakat bu dönen Seyit Lütfullah artık eski adam değildi. Gözlerinden biri akmış, ağzı hafifçe çarpılmış, bütün vücudu büyük hareketlerine zarar vermeyen, fakat onları bir türlü serbest bırakmayan, her uzuv için ayrı, küçük, manasız ve lüzumsuz bir yığın dar sahalı harekette kendisini dağıtan bir tik kaplamıştı. Sol kolunu durmadan araba çeker gibi ileriye geriye götürüyor, ensesini kulunç kırar gibi büküyordu. Sol ayağı ise her zaman için ağırdı. Beşin gibi esmer, çarpık yüzü ile uzun boyu, yüzünden daha fazla göze batan kamburu ile Seyit Lütfullah benim gördüğüm zamanlarda insandan ziyade peşinden koştuğu defineleri bekleyen bir ecinliğe benziyordu. Halbuki gençliğinde daha ziyade güzel sayılırmış. Bu değişikliği gaip alemle yaptığı mübadelelere yorardı. Ona göre savuç bulakta bilmem hangi zaviyede misafir kaldığı zamanlarda behemhal bir huddam tedarikine çalışmış, fakat iyi saatli olsunların pek aksisine tesadüf etmiş olacak ki bu hale gelmişti. Nuri Efendi ondan bahsederken, "Havvas-ı Kur'an böyledir, onunla oynayanlar işte bu hale gelirler." der. Fakat tek zaafı olan tecessüsü yüzünden küfürle omuz omuza yürüyen bu adamdan bir türlü vazgeçemezdi. Hemen herkesin Seyit Lütfullah için ayrı bir fikri vardı. Aristidi Efendi onu bir şarlatan addeder, vücudundaki değişiklikleri daha ziyade eksik tedavi edilmiş bir frengiye yorar yahut bu cinsten bir mirasın neticesi addederdi. Buna rağmen Abdüsselam Bey'in hatırı için elindeki birkaç eski yazmadan getirdiği formüllere inanmadan tatbike çalışırdı. Abdüsselam Bey ise eriyip tükenmiş servetinin telafi imkanlarını bir taraftan Aristidi Efendi'nin laboratuvarındaki çalışmalara bağladığı halde, öbür taraftan da Seyit Lütfullah'ın gayipler dünyası ile olan münasebetini hiç gözden kaçırmaz ve mesela hakikaten vaat ettiği gibi Kayser Andronikos'un hazinelerini bir gün bulacağına inanır, ayrıca eski bilgiler için kendisini tükenmez bir hazine addederdi. Çoktan İstanbullulaşmış, hatta Arapçasını unutmuş bu Tunuslu'da eski mağrip sadece hurafeleriyle devam ediyordu. Bu devirdeki Abdüsselam Bey daima elinde bu iki atı ile en imkansız ameliyelere girişen bir kumarbaz görmemek imkansızdı. Aristidi Efendi'nin eczanenin arkasındaki gizli laboratuvarının bütün masrafı onun sırtındaydı ve bu laboratuvarda günün birinde altın yapılacağına gerçekten inanıyordu. Bu meselede Aristidi Efendi ile aralarındaki fark bu sonuncusunun bu gayeye ancak modern kimya ile erişilebileceğine inanmasıydı. Fakat Abdüsselam Bey'in hatırını kıramadığı için Seyit Lütfullah'ın getirdiği büyük ve simya karışık formülleri de ister istemez denemeye razı olmuştu. Hakikatte bütün bu insanlar hakikat denen duvarın ötesine geçmek için birer delik bulmuş yaşıyorlardı. Abdüsselam Bey hakikaten Seyit Lütfullah'a inanıyor muydu? Burasını bilmem. Bana kalırsa inanmaktan daha mühim bir şeyle hareket ediyorlardı. Bu mühim şey üçü için aynı şekilde mühimdi. Onlar için imkan denen şeyin hududu yoktu. Her şeyin mümkün olduğu bir alemleri vardı. Eşya, madde, insan, her şey bu hudutsuz imkanın eşiğinde her an kendisini değiştirecek mucizeli kelimeyi, formülü, duayı yahut ameliyeyi bekliyordu. Onların gördükleri, elleriyle yokladıkları, duyularına cevap veren şeylere herkes gibi inanmamaktan başka hiçbir günahları yoktu. İçlerinde en realistleri olan fakat para sıkıntısı içinde yaşadığı için her cesur tecrübeyi mubah gören zavallı babam da son zamanlarda dedesinin vasiyetini yerine getirmek için bütün ümidini Seyit Lütfullah'a bağlamıştı. Fakat dostları yine aynı para sıkıntıları yüzünden onu her şeyi fedaya hazır addettikleri için aralarına almazlardı. Bu yüzden hemen hepsine az çok düşmandı. Fakat de saatini bedava tamir eden Nuri Efendi'ye, her zaman yardımını gördüğü Abdüsselam Bey'e, ne de eline diline üşenmeyen Avcı Naşit Bey'e açıktan açığa düşmanlık edemediği, hatta onları ne olsa yine biraz sevdiği için bütün köşede bırakılmış insan ıncıyla Seyit Lütfullah'a yüklenirdi. Ona göre Lütfullah yalancı esrarkeşin biriydi. Orta yerde ne iyi saatte olsunlardan hazır bir huddam, ne define, ne de gayip alemle herhangi bir münasebet vardı. Adamcağızın yüzünü böyle çeşit çarşısına çeviren şey düpedüz esrarın, işretin, uzvi suistimallerin neticesi olan felçti. Hakikatte onu zani, dessas, tembel, dolandırıcı addeden babam bu noktada çok müsbet düşünceli Aristidi Efendi ile birleşirdi. Mamafih Lütfullah kendisi de esrar kullandığını gizlemezdi. Onun için esrar tehlikeli bir keyif vasıtası değil, büyüğe, güzele, hakikate ermek için bir yol, kendi karışık lügatince tarik idi. Aklı ortadan kaldırmadan hakikate ermenin imkansızlığını her zaman söyler, çok defa yarı mastor gezerdi. Böyle anlarında durmadan perdenin öbür tarafından bahseder, görünenin ötesinde insanı bekleyen lezzetleri anlata anlata bitiremezdi. Onu dinlerken bir tarafı ile orada bizim görmediğimiz o alemde firuze saraylarda, altın mücevher sırmalı kumaşlar, bin çeşit tadılmamış güzellikler arasında yaşadığına inanmamak zordu. Hatta orada o hazlar aleminde Asel Ben adlı bir de sevgilisi vardı. Tıpkı masallarda olduğu gibi hiç solmayan güller arasında, berrak havuzların başında bülbül sesleri, gül ve yasemin kokuları, serin su şakırtıları içinde kendisi kadar güzel cariyeleriyle saz sohbetleri yapıp eğlenen, yahut penceresine tek başına oturup dostluğumuzu düşüne düşüne gergef işleyen bu sevgilinin güzelliğini hepimiz ezberden bilirdik. Aselba'nın geceden daha siyah saçları, yıldızlardan daha parlak bakışları, Yasemin'den beyaz teni sülünlere haset ettirecek edalı yürüyüşü vardı. Yazık ki kendisini seven bu harikulade sevgiliyle tam visal, şimdilik bir çeşit emri muhal idi. Evvela Kayser Andranikos'un hazinesi bulunacaktı. Bu definenin bulunması gayip alemdekilerin, yani Aselba'nın anne ve babasının ve bilhassa çok hiddetli ve Aselban kadar güzel kardeşinin sevgiliye erişmesi için koştukları şarttı. Çünkü bu define bir tılsımdı. Haddi zatında servete hiç ihtiyacı olmayan yahut bütün ihtiyaçlarını gayipten tedarik eden Seyit Lütfullah'ın bu define işiyle uğraşmasının tek sebebi işte bu şarttı. Onu çıkarttıktan sonra Aselban bizim gibi insan kılığına girecek, Seyit Lütfullah hakiki çehresini alacak, yani güneş gibi bir şey olacak ve bu iki emsalsiz güzellik birbiriyle birleşecekler ve dünyamızda hakiki bir iktidar içinde mesut yaşayacaklardı. Çöküntü anlarında bu işin bütün güçlüğünü, hatta imkansızlığını iyiden iyiye ölçmüş gibi meyus, biçare yaşayan Seyit Lütfullah, büyük neşe ve iç açılış anlarında, yani mastor olduğu zamanlarda, kendisinin bizim gördüğümüz insan olmadığını, onu asıl çehresiyle kamaştırıcı güzelliği içinde görebilmemizin imkansızlığını söylerdi. Anlattığına göre bu sır aleminde Aselba'nın dizleri dibinde yaşayan dostumuzun şimdi Amerikan filmlerinde seyrettiğimiz şark prensleri, Hint racaları gibi bir şey olması gerekirdi. Dün Aselba'nla avdaydık. 100 tazı birden bizimle koşuyordu. Öyle ceylanlar, kaplanlar vurduk ki hele bir tanesi. Bilhassa yerinden kımıldayamayacak kadar ihtiyar bir tazıyla ava çıkan avcı Naşit Bey'in bulunduğu zamanlarda anlatılan bu av hikayeleri bitmek bilmezdi. Abdüsselam Bey'in yanında bu mesut hayat tasavvuru daha az hareketli ve daha cıvıl cıvıldı. Aselba'nın babasının sarayında hemen hemen bine yakın melekler kadar güzel çocuk, onların bir iki misli kadar birbirini seven ve düşünen, birbirinden bir lahza ayrılmaya razı olmayan her yaştan hısım akraba bulunurdu. Abdüsselam Bey bu kalabalığın ortasında 40 genç cariyeyle birden keyif süren Aselba'nın babasının hayatını hakikaten kendinden geçerek dinlerdi. Bu saadetin tek lekesi Seyit Lütfullah'ın ancak Aselba'nın kendisini çağırdığı zamanlar oraya gidebilmesiydi. Bu davet olmazsa aylarca Seyit Lütfullah bizim sefil dünyamızda, büründüğü paçavralar gibi perişan, oturduğu harabe kadar yıkık dolaşırdı. Böyle zamanlarda insanlardan kaçar, rast geldikleriyle titiz, huysuz, kavgacı olurdu. Lütfullah'ın bu hiddetleri bir sara nöbeti gibi korkunç ve yıpratıcıydı. O zaman garip bir gurur kendisini istila eder, ağzı köpüre köpüre elindeki kuvvetlerle düşmanını harap edeceğini, öldüreceğini söyler. Etrafa hangi dilden olduğu pek bilinmeyen karma karışık beddualar, lanetler yağdırırdı. Ben! Şahıs benim ne olduğumu biliyor mu acaba? Şahıs biliyor mu ben kimim? Ben şahsın başına belalar yağdırırım. Çünkü böyle zamanlarda Lütfullah'ın karşısındaki adam dahi o veya şahıs olurdu. Şahıs bilir mi ki ben onu kül ederim. Hiddeti de esrar gibi bir nevi sarhoşluktu. Ve bu anlarında Seyit Lütfullah kendisini ölümün ve hayatın efendisi addederdi. Bu gurur Seyit Lütfullah'ın bozuk kafasında çok acayip bir hayat ve ölüm felsefesiyle beraber yürürdü. Hiddeti geçince Seyit Lütfullah'ta büsbütün başka türlü bir yeis başlardı. Evvelsi gün düşmanlarım, gayip alemdekiler tabii, beni kızdırdılar. Birçok sırları ifşa ettim. Şimdi işler daha güçleşecek. Bize şimdilik kudretimizi göstermek men edilmiştir derdi. Mamafih babam bile onun bazı kuvvetlerine inanırdı. Herifte bir şeyler var derdi. Olmasa fırıncı Ahmet Efendi'yi bu hale koymazdı. 3 gecenin içinde evi dükkanı yandı, bütün ailesi silme öldü. Şimdi kendisi darül acezede. Ve birdenbire bu meşhum kudretten ürkerek yakasını çevirir tükürürdü. İnsan değil afet, maazallah başımıza taş yağdırabilir. Bu büyücü hükümet ne diye içeri tıkmıyor? Dün akşam gene bacağını sürükleye sürükleye Edirne Kapı mezarlığına gidiyordu. Kim bilir kimin canına kıydı. Seyit Lütfullah'ın yüzünü duvara çevirerek konuştuğu huddamı ile baktığı falların doğru çıktığı, bazı asabi hastalıklarda nefesinin ve bilhassa elinin çok iyi tesir ettiği daima söylenirdi. 1906 yılında şöhreti yavaş yavaş başladığı sıralarda Abdüsselam Bey çok kıymetli bir altın saati kaybettiğini sanmıştı. Nuri Efendi vasıtasıyla müracaat ettiği Seyit Lütfullah kendisine gayiple uzun müzakerelerden sonra o acayip Türkçesiyle ''Saatin hatunun sandığında, sandık vapurun ambarında, vapur denizin ortasında, hemen telgraf çekile, fe illa'' yani aksi takdirde cevabını vermişti. 3 gün sonra vakanın büsbütün başka türlü olduğu anlaşılmıştı. Yani saat başka bir yeleğin cebinde, yelek gardırobun içinde, gardırop Abdüsselam Beyefendi'nin ikinci hanımının Mısır'dan yeni getirdiği cariyenin odasında çıkmıştı. Fakat tesadüfe bakın ki evden o günlerde memleketine gitmek üzere ayrılmış olan Ünyeli bir hizmetçinin arkasından çekilen telgrafa şu cevap alınmıştı. Kadın bulundu. Sandığında pazar malı adi cinsten bir masa saati çıktı. Saat ve kadın emniyettedir. Emri devletlerine intizar olundu. Bütün teferruatla doğru olan ve yalnız esasla aldanan bu yanlışa denebilir ki Seyit Lütfullah İstanbul'daki bütün şöhretini borçluydu. Fil hakika esasa ait olan bu küçük yanlış adeta onun şaşırtıcı kudretini ölçmek imkanını veren bir zaviyeydi. Ve bu zaviye sayesinde Seyit Lütfullah'ın kerameti, kudret ve tasarruf derecesi geceleyin okyanuslarda çalkanan bir vapurun hakiki mevki gibi çok sarih şekilde okunuyordu. Aradaki farka gelince zaten Seyit Lütfullah iyi saatte olsunlarla tam iş görüleceğini hiçbir zaman iddia etmemişti. Hulasa bu yanlış bilmem hangi caminin 999 penceresi gibi tek eksiğiyle zihinleri dolduran bir şeydi. İsabet tam olsaydı birisi kalkıp onu pekala tesadüfe yorabilirdi. Çünkü bütün teferruat ortadan kendiliğinden silinecekti. Halbuki bu ufak yanlış sayesinde elde edilen neticelerin hiçbiri ortadan kaybolmuyor, onun ışığında saat evden giden hizmetçi, vapurun ambarı, sandık, hepsi büyük zahmetlerle alınan bir yolun menzilleri gibi aydınlanıyordu. İnsan işlerinde hatanın oynadığı büyük ve faydalı rolü bilmem bundan iyi gösteren misal var mıdır? O tarihten itibaren Seyit Lütfullah Tunuslu konağının en devamlı ve en muteber misafiri oldu. Her dediğine inanıldı. Bu inanmada kılığının, kıyafetinin, yaşayış tarzının, oturduğu medrese artığının da ayrı ayrı payları vardı. Hayatını, kıyafetini biraz değiştirmesi için verilen nasihatlere eliyle çok tehlikeli bir karanlığı gösteren bir işaret yaparak ''Müsaade etmiyorlar!'' diye reddederdi. Abdüsselam Bey'in zorla kendisine hediye ettiği bir cübbe ile sarığı 3 gün sonra konağa ''Müsaade edilmedi, vele nimet mazur görsün'' sözüyle iade etmişti. Seyit Lütfullah bir masalı devam ettirmenin sırrını biliyordu. Yatıp kalktığı medrese odasını da iyi saatte olsunların emriyle seçtiğini söylerdi. Bu medrese artığı kadar insana her parçası ayrı ayrı dikkatlerle, emeklerle hazırlanmış hissini bırakan pek az yer gördüm. 1. Mahmud zamanında küçücük cami ile beraber yapıldığı söylenen bu bina, sanki bugünkü halini alabilmek için daha mimarın içinden çıktığı günden itibaren ve çok muntazam bir plana göre yavaş yavaş yıkılmaya başlamıştı. Avlunun döşeme taşları ya kırılmış yahut da ortasında alabildiğine büyüyen çınar tarafından sökülmüştü. 3 tarafındaki hücrelerin hemen hepsi Seyit Lütfullah'ın yattığı oda müstesna, kimi yarı yarıya, kimi büsbütün yıkılmıştı. Avlunun sol tarafında bulunan küçücük camiden sadece minarenin kapısıyla 4 basamağı ayakta duruyordu. Onun yanı başındaki şirin mezarlık, içinde gene bu devre ait kalbur üstü 4-5 kişi, cami ve medreseyi yaptıran kahveci başı ile beraber yatıyorlardı. Ayakta duran parmaklığı ile sokaktan ancak ayrılıyordu. Medresenin bütün avlusu mezarlık, caminin arsası olması lazım gelen yer, her taraf kendi kendine bitmiş otlar ve ağaçlarla doluydu. Bu ağaçlar içinde devrilmiş sütunların altından fışkıran dal budak salanlar bile vardı. Fakat en garibi, insanı en fazla kavrayanı Seyit Lütfullah'ın yattığı odanın tam üstünde biten, ince zarif rüzgarda adeta oyadan yapılmış hissini veren servi fidanıydı. Bazı bulutlu havalarda arkasındaki kül rengi boşlukla çok hayali bir şey gibi göze çarpan bu servi fidanı, sanki bütün bu terkibi sonsuz ve yenilmez tabiat namına zapt etmişe benzerdi. Tepesinde sallanan bu acayip sorguçla bu medrese uçurumun tam kenarında, yuvarlanmak için en son anı, son kararı bekleyen, korkunç ve abes bir muvazene hissini bırakırdı. Seyit Lütfullah bu harabenin tek odasında yere serilmiş bir şiltede yatardı. O da rutubet içinde ve daima karanlıktı. Şiltenin etrafında içlerine galiba öteberisini koyduğu birkaç büyük küp vardı. Bu acayip odada insana son derecede alışık bir kaplumbağa, tabii Aselba'nın hediyesi ve bu yüzden de adı Çeşmi-i Nigar'dı, gelen gidenin bacakları arasında dolaşıp dururdu. Söylediklerine bakılırsa bu medreseyi iyi saatte olsunların kendisine ikametgah diye tahsis etmelerinin asıl sebebi civardaki hazineydi. Kaiser Andronikos'un zamanından kalma bu definenin etrafında gayb aleminde yapılan mücadeleleri anlatmakla bitiremezdi. Mamafih dostumuzun bana çok mahrem bir şekilde söylediklerine bakılırsa bu medrese hiç de öyle göründüğü gibi yıkık ve harap değildi. Bilakis muhteşem ve aydınlık bir saraydı. Nasıl biz Seyyid Lütfullah'ın hakiki güzelliğini göremiyorsak bu sarayın ihtişamını da öylece göremezdik. Ancak define meydana çıktığı zaman bu sarayda som altın sütunları, firuze ve elmas kubbeleriyle parlayacaktı. Zaten o zaman her şey yoluna girecekti. Aselban maddesiyle görünmeye razı olacak, aşığı asıl çehresiyle ortada gezecek ve beraberce ebedi lezzetlerle dolu bir hayat yaşayacaklardı. İşte o zaman hükmüm bütün dünyaya geçecek, her istediğim olacak derdi. Dünyadan haksızlığı, sefaleti kaldıracak, tam bir adaletle insanları idare edecekti. Çünkü bu acayip adamın adeta müstakil bir cihaz gibi işleyen, hatta zaman zaman da asıl kişiliğini yapan garip hareketlerini içten idare ettiği duygusunu bırakan bir adalet ve haksızlık davası da vardı. Bir tarafından bakılırsa Seyyid Lütfullah ebedi hayata kavuşmak, namütenahi hazlar ve kudretler elde etmek için tesadüfün kendisine verdiği nimetleri istihkar eden, onları doğru dürüst yaşamayan bir adamdı. O büyük bir ruh ve idealistti. Hayatta hep'i elde etmek için hiçin kısır çölünde yaşamayı tercih etmişti. Doktor Ramiz eski dostumun garipliklerini kendisine anlattığım zaman bilhassa bu nokta üzerine durmuş ve bu adalet ve haksızlık meselesinin Seyyid Lütfullah vakasının anahtarı veya anahtarlarından biri olabileceğini bana defalarca söylemişti. Kafası tamamıyla ilmi metotlarla işleyen aziz dostum bir aralık bu yüzden Seyyid Lütfullah'ın Marx'ı okuyup okumadığını bile merak eder olmuştu. Sık sık Marx veya Engels'i okumuş olması lazım, yazık ki tahkik etmemişsiniz diye bana çıkışır ve benim biçare nereden bu mühim adamlar okusun, zavallı doğru dürüst Türkçe bilmezdi kabilinden itirazlarımı da, sizler daima böylesiniz. Ruhunuzu saran küçüklük duyguları içinde büyük değerlerimizi kaybedersiniz. Azizim vazgeçin bu huydan. Ben katiyen eminim ki Almanca biliyordu ve bütün sosyalist edebiyatı okumuştu. Aksi takdirde devrimimizin büyük meselesi olan adalet ve haksızlık davalarını bu kadar kuvvetle benimsemez ve uğrunda böyle mücadele etmezdi. O bizim sosyalist mektebimizin başlangıcıdır diye sustururdu. Doktor Ramiz'in konuşması daima böyleydi. Bir nokta olarak başlar ve birkaç saniyede büyük bir çığ olurdu. Ben kendi hesabıma hafif bilgi dağarcığımla bu büyük alimi hiçbir zaman açıkça tenkit cesaretini kendimde duymadım. Fakat ne yalan söyleyeyim, zavallı eski dostumun şahidi olduğum ömründe bu cinsten bir mücadele fikrini verecek mühim bir şeye de rastlamış değilim. Aristidi Efendi'nin, Naşit Bey'in, Abdüsselam Beyefendi'nin ihtirasları bu kadar sonsuz değildi. Aristidi Efendi kayınbiraderi olan Heybeli Adadaki ihtiyar bir papazdan Kaiser Andronikos'un olsa olsa İmparator Adrien olabileceğini iyice öğrendikten sonra bu define işine sadece ilmi bir mesele gibi bakıyordu. Ona göre Seyyid Lütfullah'ın tereddütleri, gayip alemden emir beklemeleri beyhudeydi. Birkaç kazma ve kürekle derhal işe başlaması lazım gelirdi. Fakat iyi saatte olsunların dünyasında her şeyin kendisine mahsus bir vakti ve erkanı vardı. 1909 yılının en büyük hadisesi Aristidi Efendi'nin bir gece tek başına Kaiser Andronikos'un hazinesini aramaya kalkması olmuştu. Fakat daha ilk kazmada definenin yeri başındaki gizli mücadele devam etmek şartıyla değişmişti. Beklediği altın dolu küpler, mücevherler, eski kumaşlar ve saray eşyası, hatta yazma kitaplar, fil dişi ve altın aziz heykelleri yerine 2-3 kemikle dibinde Sultan Mahmud devrinden tek bir mangır sallanan boş bir kavanozun çıkması Aristidi Efendi'ye de ister istemez bu şüpheyi vermişti. Seyyid Lütfullah o geceden sonra değil defineyi bulmak, sadece eski yerine getirebilmek için aylarca uğraşmaya mecbur olacağını söylediği zaman adamcağız üzüntüden, vicdan azabından az kalsın ölecekti. Tıpkı Abdüsselam Bey'in saat hikayesi gibi bu yanlış ameliyede Aristidi Efendi de Seyyid Lütfullah'a karşı olan son mukavemetleri kırdı. Onun karşısında daima yüzünde taşımaya kendisini mecbur sandığı o cehalete karşı Avrupalıca müsamahalı tebessüme, bir nevi hurafevi korku karıştı ve dostumuzun karşısında ricat yolu kesilmiş bir ordu gibi daima perişan ve tereddüt içinde kaldı. Seyit Lütfullah'ın asıl istediği kainatın sırrına, maddeye ruhen tasarruf etmekti. Altın imbikle değil ruhla yapılır. Toprağın altında ondan çok ne var? Mesele el dokunmadan yapmaktır derdi. Bununla beraber Aristidi Efendi'nin eczanesinin arka tarafındaki gizli laboratuvarda imbikler, körükler, her cinsten şişeler, korneler arasında yapılan tecrübelerde de öbürleri gibi hazır bulunuyor, eski yazmalardan çıkardığı formülleri Aristidi Efendi'ye veriyordu. Hatta bu yüzden bu iki adamın arasında günlerce süren münakaşalar oluyordu. Bu münakaşalarda Aristidi Efendi'nin münevver Avrupalı müsaması ve sabrı ile gayip aleme o kadar kuvvetle tasarruf eden Lütfullah'ın gurur ve alınganlığı tıpkı ateşte kaynayan büyük şişenin içinde ve etrafında dövüşen zıt kuvvetler gibi birbiriyle karşılaşırlardı. Birkaç defasında şahit olduğum bu tecrübelerden bende kalan tek hatıra Lütfullah'ın kullandığı istilahlardır. Tathir, teşmi, teklis, tasit, tezviç, tevlit, hal, akit, temizleme, mum veya muşamba haline getirme, toprak haline getirme, koyulaştırma, evlendirme, doğurtma, eritme ve bağlama gibi kelimeler hala bile bana kuvvetli bir iradenin karşısında açılacak büyük imkan kapıları gibi görünür. Bununla beraber bu kapılardan birinin bir gün hem de en beklenmedik şekilde açıldığını hepimiz gördük. Abdüsselam Bey'in parasıyla yapılan bu tecrübelerin bütün şerefini kendisine inhisar ettirmek isteyen Aristidi Efendi, bir gece tek başına çalışırken imbik çatladı ve laboratuvar ateş aldı. Bir saat sonra yetişebilen itfaiye ve mahalle tulumbacıları Aristidi Efendi'yi yarı yanmış buldular. Bu 1912 yılı Şubat'ında oldu ve onun ölümüyle imbikle altın yapma işi sona erdi. Küçük grup için yalnız define ümidi kalmıştı. 8. Kısım. Niçin Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün hikayesini bu uzak hatıralarla ağırlaştırdım? Neden bu mazi gölgeleri yüzünden yolum birdenbire değişti? Bunlar o cins şeylerdir ki ne hakikatini ne de gülünç tarafını bugünün insanı anlayamaz. Bana gelince yaşım geçmiş şeyleri tahayyülden ve hatırlamadan artık lezzet almayacak kadar ileri. Böyle de olmasa Halit Ayarcı'nın hayatıma girdiği andan itibaren ben büsbütün başka bir insan oldum. Realitenin içinde yaşamaya, onunla mücadeleye alıştım. Evet, o bana yeni bir hayat buldu. Bu eski şeylerden şimdi çok uzaktayım. İçimde kendi mazim olsa bile o günlere karşı katılaşmış bir taraf var. Ne yazık ki bu mazi dönüşünü yapmadan kendimi anlatamam. Ben yıllarca bu adamların arasında onların rüyaları için yaşadım. Zaman zaman onların kılıklarına girdim, mizaçlarını benimsedim. Hiç farkında olmadan bazen Nuri Efendi, bazen Lütfullah veya Abdüsselam Bey oldum. Onlar benim örneklerim, farkında olmadan yüzümde bulduğum maskelerimdi. Zaman zaman insanların arasına onlardan birisini benimseyerek çıktım. Hala bile bazen aynaya baktığım zaman kendi çehremde onlardan birini tanır gibi oluyorum. Şu anda Nuri Efendi'nin kendini yenmiş tebessümünü yüzümde dolaşıyor sanıyorum. Biraz sonra Lütfullah'ın yalanı benimsemiş bakışlarını kendimde bularak yaptığım işten ürküyorum. Bir başka defasında babamın ümitsiz kıskançlığı ve sabırsızlığıyla perişan oluyorum. Hatta bu kıyafetimde bile görünüyor. En meşhur terzilerde yaptırdığım elbiselerim sırtıma geçer geçmez bana Abdüsselam Bey'in kılığını veriyorlar. Daha dün gözlüklerimi değiştirmem icap edince artık o cinsin modası geçmiş olduğunu bile bile Aristidi Efendi'ninkine benzer bir altın gözlük aramadım mı? Belki de şahsiyet dediğimiz şey bu. Yani hafızanın ambarındaki maskelerin zenginliği ve tesadüfü, onların birbiriyle yaptığı terkiplerin bizi benimsemesidir. Belki daha derin, daha kuvvetli bir şey bu mirasları ikide bir aksatan o içten müdahalelerdir. Herhalde bende olan budur, bunu herkes için söyleyemem. Elbette benim gibi yaşamayanlar, kendilerini başka türlü, daha kuvvetli, daha saf şekilde bulanlar vardır. Fakat ben onların hatıralarını yazmıyorum, kendi hayatımı yazıyorum. Şurası da var ki hayatımın ileriki safhaları bana bu insanların tesirinden kurtulmak imkanını pek vermedi. Oğlumun dediği gibi hakiki çalışmanın nizamından geçmedim. Onlar bende karmakarışık devam ettiler. Ahmet bana benzemiyor ve benzememek için de elinden geleni yapıyor. Hatta kendini bu yüzden birçok imkanlardan mahrum etti. Liseyi bitirir bitirmez devlet hesabına tahsilin çarelerini buldu. Tıbbiyeyi bitirince mevkiimin ve servetimizin icabı olarak Amerika'da tahsilini tamamlamasını teklif edince derhal reddetti ve Anadolu'ya gitti. Hulasa bana hiçbir şey söylemeden benden gelen her şeyi sırt çevirerek yaşadı. Oğlumun beni sevmediğini iddia edemem. Fakat ben de kendi düşüncesine uymayan bir takım şeyleri beğenmediği, bir takım şeylere düşman olduğu muhakkak. Buna rağmen gene içten içe onda yaşadığımı hissediyorum. Bir gün muayenehanesinde bir hastaya bakarken gördüm. Tıpkı benim bir saate bakışım gibi bir şeydi bu. Yahut da Nuri Efendi'nin. Çok temenni ederim ki Nuri Efendi'ninkine benzesin. Çünkü iş ona benden fazla hakimdi. Her ne olursa olsun, mazim bugünkü vaziyetimden bana bütün mesele gibi geliyor. Ne ondan kurtulabiliyorum, ne de tamamıyla onun emrinde olabiliyorum. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 54.